Ayrım 9. Sayfa 93. Zorlanımlı dürtüler. Nevrotik bireyler de normal insanlarınkine benzer sorunlara sahiptir. Ancak nevrotikler bu problemleri daha yoğun yaşarlar. Her insan reddedilme, düşmanlık ya da yarışmacılıkla mücadele etmek için çeşitli savunma araçları kullanır. Ancak normal insanlar farklı stratejileri faydalı bir biçimde kullanılabilirken, nevrotikler aynı stratejiyi üretken olmayan bir tarzda sürekli olarak kullanırlar. Hornay, nevrotiklerin davranışlarını özgür irade ile değiştiremediklerini, kendilerini temel kaygıdan korumak için sürekli zorlanımlı bir biçimde çabaladıklarını belirtmiştir. Bu savunmacı strateji onları bir kısır döngüye sürükler. Temel kaygıyı azaltma yönündeki kompulsif ihtiyaçlar, benlik saygısını düşüren, düşmanlığa uygun olmayan güç arayışına, abartılı üstünlük duygularına yol açan davranışlar doğurur. Nevrotik ihtiyaçlar. Hornay, nevrotiklerin temel kaygıyla mücadelelerini karakterize eden 10 nevrotik ihtiyaç kategorisi tanımlamıştır. Bu ihtiyaçlar, daha önce belirtilen 4 korunma yolundan daha spesifiktir. Ancak aynı savunmacı stratejiyi betimlerler. Bu 10 nevrotik ihtiyaç birbirleriyle örtüşen bir yapıya sahiptir. Bunun yanında bir insan bu ihtiyaçlardan birden fazlasına da sahip olabilir. 1. Nevrotik sevgi ve onaylanma ihtiyacı. Koşul, durum ya da nesne ayrımı gözetmeksizin başkalarını hoş tutmaya ve bu şekilde onlar tarafından sevilip onaylanmaya duyulan ihtiyaçtır. Diğer insanların beklentilerini otomatik olarak yerine getirmeyi, kendini ortaya koyma korkusunu, diğerlerinin düşmanlığından ya da kendi içindeki düşmanlıktan korkmayı içerir. Ağırlık merkezi bireyin kendisi değil, başkalarıdır. Önemli olan tek şey diğerlerinin görüşleri ve arzularıdır. 2. Yaşamın sorumluluğunu üstlenecek güçlü bir eşe duyulan nevrotik ihtiyaç. Ağırlık merkezi tamamıyla yaşama ilişkin tüm beklentileri karşılayacak, iyi ve kötü şeyler için sorumluluğu üstlenecek eştedir ve bu eşin başarıyla kullanılması en önemli koşuldur. Sevginin tüm sorunları çözeceği düşünüldüğü için sevgiye aşırı değer yüklenir. Terk edilme ve yalnızlık korkularını içerir. 3. Yaşamı dar sınırlar içinde tutmaya yönelik nevrotik ihtiyaç. Talepkar olmamayı, azla yetinmeyi ve maddi şeylere yönelik arzu ve hırsları sınırlandırmayı içerir. Kişi göze çarpmama, ikinci planda olma ve kendi beceri ve potansiyellerini küçümseme eğilimindedir. Aşırı isteklere sahip olma ya da bunları ortaya koyma korkusu vardır. 4. Nevrotik güç ihtiyacı. Diğerleri üzerinde buyurganlık kurmak yönündeki ihtiyaçtır. Başkalarının bireyselliğine, onuruna ve duygularına yönelik temel bir saygısızlık söz konusudur ve ilgilenen tek şey onların boyun eğmesidir. Güce yönelik ayrım gözetmeyen bir hayranlık ve zayıflığa duyulan aşağılama ile birlikte denetim dışı durumlardan ve çaresizlikten korkmayı içerir. A. Mantık ve önsezi yoluyla kendini ve diğerlerini denetlemeye yönelik nevrotik ihtiyaç. Açık ve doğrudan güç uygulama konusunda fazla ketlenen insanlarda görülür. Zeka ve mantığın her şeye kadir olduğuna inanılır. Coşkusal etkenlerin gücü yadsınır ve bunlar aşağılanır. B. İradenin her şeyi yapabilirliğine inanmaya yönelik nevrotik ihtiyaç. İrade gücüne duyulan güçlü inançtan kaynaklanan dayanıklılık duygusunu ve arzulardan vazgeçmeyi ya da bunları sınırlandırmayı içerir. 5. Başkalarını kullanmaya ve onlardan yararlanmaya yönelik nevrotik ihtiyaç. Kişinin diğer insanları kullanmaya elverişli olup olmadıkları ya da onlardan yararlanıp yararlanamayacağı temelinde değerlendirmesini içerir. Başkalarını kullanma becerisine dayanan gururun yanı sıra kullanılma ve sömürülme korkuları söz konusudur. 6. Toplumsal alanda göze çarpmaya ve saygınlığa duyulan nevrotik ihtiyaç. Kişinin ilgiyi kendi üstüne çekerek önemli biri olarak kaygıyla baş etmeye çalışmasıdır. Kişinin öz değerlendirmesi bütünüyle toplumsal benimsemenin yapısına bağlıdır. Saygınlığını yitirme korkusu söz konusudur. 7. Kişisel hayranlığa duyulan nevrotik ihtiyaç. Kişinin abartılı bir biçimde kendisini değerli görmeye ve bu abartılı benlik saygısının diğerlerinin hayranlığa ve onayıyla beslenmesine duyduğu ihtiyaçtır. Bu nedenle de kendine duyulan hayranlığı yitirme korkuları içerir. 8. Kişisel başarıya yönelik nevrotik hırs. Kişinin kendi üstünlüğünü onaylayabilmek için başkalarını yenme ve en iyi olma arzularını içerir. Öz değerlendirme en iyi olmaya bağlıdır ve kişi kendini büyük işler başarma konusunda acımasızca kamçılar. Bunlara eşlik eden başarısızlık ve küçük düşme, düşürülme korkuları vardır. 9. Kendine yetmeye ve bağımsızlığa duyulan nevrotik ihtiyaç. İnsanlardan uzaklaşarak tek başına ayakta durabildiğini, kimseye muhtaç olmadığını ispatlama çabası vardır. Başkalarına ihtiyaç duymaktan, bağlanmaktan, yakınlıktan ve sevgiden korkmak söz konusudur. 10. Kusursuzluğa ve yanılmazlığa duyulan nevrotik ihtiyaç. Mükemmellik çabaları ile benlik saygısını ve kişisel üstünlüğü kanıtlama çabasını içerir. Kişi kendi kusursuzluğuyla diğerleri karşısında kendini üstünü görür. Kendi zayıflıklarını ve hatalarını gizlemeye çalışmakla birlikte hata yapma, yetersizlik, eleştirilme ve suçlanma korkuları yaşanabilir. Nevrotik eğitimler. Başlangıçta temel kaygıyla mücadele etmek için kullanılan 4 temel yol olduğunu belirten, daha sonra ise daha spesifik olan 10 nevrotik ihtiyacı tanımlayan Hornay, nevroz konusundaki görüşleri evrimleşip geliştikçe tanımladığı bu 10 nevrotik ihtiyacın 3 genel kategori altında sınıflanabileceğini belirtmiştir. Ruhsal Çatışmalarımız isimli eserinde nevrotik insanların temel kaygıyla mücadele etmek için kullandıkları 3 temel strateji olan insanlara yönelme, insanlara karşı olma ve insanlardan uzaklaşmayı tanımlayan Hornay, bu temel tutumlara nevrotik eğilimler adını vermiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, çocuğun çevresindeki çok çeşitli zararlı etkenler, onun temel kaygı adı verilen düşmanca bir dünyada yalnız ve çaresiz olma duygusunu geliştirmesine yol açabilir. Buyurganlık, umursamazlık, tutarsızlık, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına karşı saygı eksikliği, küçümseyici davranışlar, güven veren yakınlık yoksunluğu, anne baba arasındaki tartışmalarda taraf tutma zorunluluğu, haksızlık, ayrım gözetme yerine getirilmeyen vaadetler, baskıcılık, aşırı koruyuculuk, tehditkarlık, asabilik, aşırı titizlik, aşırı hoşgörülük gibi patojenik ebeveyn tutumları çocukta böyle bir güvensizliğe sebep olabilir. Bu rahatsız edici koşullar altında ezilen çocuk, düşmanca dünyada varlığını koruyabileceği ve onunla baş edebileceği yollar arar. Kendi korkularına ve zayıflığına rağmen çevresindeki güçlerle mücadele taktikleri geliştirir. Çocuk bu durumda insanlara yönelebilir, onlara karşı bir tutum sergileyebilir ya da insanlardan uzaklaşabilir. Bu stratejiler aynı zamanda kişiliğin parçaları olan kalıcı kişilik eğilimlerini oluşturur. 1. İnsanlara yönelme. Kendi çaresizliğini kabul eden birey, yabancılaşmasına ve korkularına rağmen diğer insanların sevgisini kazanmaya ve onlara yaslanmaya çalışır. Kişi ancak bu yolla kendini diğerleriyle güvende hissedebilmektedir. Bu yönelime sahip kişiler, diğer insanların sevgi ve korumasını sağlayarak güvende olmak isterler. Öylesine zayıf ve çaresizim ki diğer insanların beni sevip koruması ve bağışlaması gerekir şeklinde bir düşünceye sahip olan uysal kişiler, kendilerini çaresizlik duygularından koruma çabalarında daha önce belirtilen 10 nevrotik ihtiyaçtan daha çok ilk ikisine sahiptirler. Diğer bir ifadeyle uysal kişiler, belirgin bir sevilme ve onaylanma ihtiyacı ve bütün yaşam beklentilerini kendileri için karşılayacak ve sorumluluğu üstlenecek bir arkadaş, eş ya da sevgiliye yönelik derin bir ihtiyaç duyarlar. Kısaca uysal tip, sevilmeye, arzulanmaya, istenmeye, beğenildiğini, benimsendiğini, onaylandığını, kabul edildiğini hissetmeye, ihtiyaç duyulmaya, başkaları için özellikle de belli bir kişi için önemli olmaya, korunmaya, yardım edilmeye, özel ilgi ve bakım görmeye ve elinden tutulmaya ihtiyaç duyar. İnsanlara yönelme şeklindeki nevrotik eğilim, düşünme, hissetme ve edimde bulunma yollarının tamamını içeren bütün bir yaşam biçimidir. Bununla birlikte insanlara yönelme, aynı zamanda kişinin kendisini bencil olmayan, cömert, sevecen, diğer insanların duygularına duyarlı ve alçak gönüllü bir kişi olarak değerlendirmesini sağlayan bir yaşam felsefesi rolü de görmektedir. 2. İnsanlara karşı olma. Temel kaygıyla başa çıkmanın bir yolu, insanlara yaslanmaksa, bir diğer yolu da onlarla savaşmaktır. Tıpkı uysal tipin, insanların iyi olduğu inancına sıkı sıkıya bağlanması gibi, saldırgan tip de herkesin düşman olduğuna inanır ve böyle olmadıklarını kabul etmeyi reddeder. Saldırgan tip için yaşam amansız bir kavgadır ve tüm çabası güçlü olmaya, güç kazanmaya ya da en azından böyle görünmeye yöneliktir. İnsanlara karşı olma yönelimine sahip kimselerin dünyaya bakış açıları bir anlamda Darwin'in çevreye en iyi uyum sağlayanın yaşadığı ve güçlünün zayıfı yok ettiği fikrine dayanır. Saldırgan tip için kaba bir biçimde kendi çıkarı peşinde koşma tutumu en önemli yasadır. Bu nedenle de saldırgan tipin temel ihtiyacı diğer insanlar üzerinde denetim kurma ve buyurganlık ihtiyacıdır. Bununla birlikte başkalarından üstün olmaya, başarıya, saygınlığa ulaşmaya ya da şu veya bu şekilde ilgi çekmeye ihtiyaç duyarlar. İnsanlara karşı olma eğilimine özgü bir diğer nevrotik ihtiyaç da diğerlerini kullanma, onları dolandırma, onlardan yararlanma ihtiyacıdır. Bu yönelime sahip saldırgan tipin kendisine ilişkin algısı ise güçlü, dürüst ve gerçekçi olduğu yönündedir. Kendi bakış açısıyla bütün bunlar doğrudur. Çünkü onun için acımasızlık, güç, başkalarına yönelik saygısızlık, dürüstlük ve kaba bir biçimde kendi çıkarları peşinde koşmak da gerçekçilik demektir. İnsanlara yönelme eğilimine sahip uysal tip ve insanlara karşı olma eğilimine sahip saldırgan tip zıt kutuplara karşılık gelmektedir. Biri herkesten hoşlanırken diğeri herkesi potansiyel düşman olarak görmekte, biri için hoş olan diğeri için iğrenç olmakta, biri her ne pahasına olursa olsun kavgadan kaçarken diğeri için bu kendi yapısının doğal bir parçası haline gelmektedir. Uysal tip korkuya ve çaresizliğe dört elle sarılırken saldırgan tip korkuları ve çaresizliği devre dışı bırakmaya çalışır. Biri nevrotik bir biçimde de olsa, insanca ideallere yönelirken, diğeri bir yaşam savaşı felsefesine yönelir. Ancak her iki tipin seçimleri de özgürce yapılan seçimler değil, içsel zorunluluklar tarafından belirlenen zorlanımlı ve esneklikten yoksun seçimlerdir. Bu iki yönelimin tek ortak noktası, ağırlık merkezinin bireyin kendisinin dışında oluşudur. Her iki tip de, diğer insanlara ihtiyaç duyar. Değişen yalnızca başkalarından istenen onayın biçimidir. 3. İnsanlardan uzaklaşma. Temel kaygıyla mücadele etmenin bir diğer yolu ise coşkusal yalıtıma ve insanlardan uzaklaşmaya duyulan ihtiyaçtır. Bu yönelimdeki bireyler diğer insanlara bağımlı olmak ya da onlarla düşmanca bir etkileşim içinde olmak yerine yalnız olmayı tercih ederler ve diğerleriyle ilişki kurmazlar. Ancak bu yalnızlık normal insanların da ara sıra ihtiyaç duyacağı yalnız kalma olgusundan farklıdır. Anlamlı bir yalnızlık isteği nevrotik bir özellik taşımaz. Bu yönelimin belirgin özelliği insanlara yönelik genel bir yabancılaşmadır. Bu insanlar kendileriyle diğerleri arasına coşkusal bir uzaklık koymaya gereksinim duyarlar ve bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sevgide, kavgada, işbirliğinde ya da rekabette başkalarına coşkusal açıdan katılmamaya yönelik bir kararları vardır. Yalıtılmış tip çevresine içine hiç katılmamaya yönelik bir kararları vardır. İçine hiç kimsenin giremeyeceği büyülü bir çember çizmiş gibidir. Bu insanların temel gereksinimleri arasında en göze çarpanı öz yeterlik ihtiyacıdır ve bunun en açık dışa vurumu da becerikliliktir. Yalıtılmış tip için becerikli olmak, yalıtımını dengeleyebileceği tek yoldur. Bu sayede kimseye ihtiyaç duymayacak ve insanlarla yakın ilişkilere girmek zorunda kalmayacaktır. Bununla birlikte öz yeterliliği korumanın bir yolu olarak, insanlardan uzaklaşma yönelimine sahip kimse, bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde kendi ihtiyaçlarını sınırlamaya da gerek duyabilir. Burada altta yatan kural, hiçbir zaman hiç kimseye ya da hiçbir şeye onu vazgeçilmez kılacak ölçüde bağlanmamaktır. Bu bağlılık onun insanlardan uzaklığını, coşkusal yalıtımını felç edeceği için sevgi, ilgi, yakınlık ve bağlanmadan kaçınmak gibi temel bir ilkeye sahiptir. Bir diğer belirgin ihtiyaç da gizliliktir. Öz yeterlik ve gizlilik ihtiyaçları, yalıtılmış tipin en belirgin ihtiyacına, yani tam bağımsızlık ihtiyacına hizmet eder. İnsanlardan uzaklaşma yönelimine sahip birey, mümkün olduğunca uzun süreli yükümlülüklerden kaçınır. Evlenmek ya da uzun süreli bir kira sözleşmesi yapmak bu tip için zordur. Temel kaygıyla başa çıkmak için başvurulan bu üç eğilimin, her birinde temel kaygının içerdiği öğelerden biri aşırı önem kazanmaktadır. İnsanlara yaklaşmada çaresizlik, insanlara karşı olmada düşmanlık, insanlardan uzaklaşmada ise yalıtım öne çıkmaktadır. Normal insanlar bu üç tutumun hepsine belli ölçüde sahipken ve uygun durumlarda uygun tutuma başvururken nevrotikler için durum farklıdır. Onlar için bu üç tutum birbirini karşılıklı olarak dışlayıcıdır. İnsanın başkalarına boyun eğme, onlarla kavga etme ya da kendini tutma becerisine sahip olması, iyi insan ilişkileri için gerekli olan tamamlayıcı unsurlardır. Bu üç tutum sağlıklı bir kişide tamamlayıcı bir nitelik taşır ve uyumlu bir bütünlük oluşturabilir. Ama temel kaygısı yüzünden kendini güvensiz bir dünyada hisseden birey için bu davranışlar ısrarlı, aşırı ve katı bir yapı kazanır. Bu davranışlardaki katılık ve körlüğün derecesi bireyin temel kaygısının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Bunlardan yalnızca birinin ağır basması ise tek yönlü ve aşırı bir gelişmeye yol açar. Nevrotik insanlarda bu üç tutumun uzlaşmaz oluşunun birkaç nedeni vardır. Her şeyden önce nevrotik insan esnek değildir ve başvurduğu tutum duruma uygun olsun ya da olmasın boyun eğmeye, kavga etmeye ya da uzak durmaya yönelik zorlanımlı bir itki duyar. Farklı davrandığında ise paniğe kapılır. Bu yüzden bu üç tutumun üçünün de aynı kişide belli bir oranda bulunması durumunda birey mutlaka ağır bir çatışma yaşayacaktır. Diğer bir ifadeyle bu üç temel yönelim bireyle diğerleri arasındaki temel çatışmaya yol açacaktır. Zamanla birey bu tutumlardan birisini tutarlı bir biçimde ön plana çıkararak söz konusu çatışmayı çözmeye çalışacaktır. İç, intrapsişik çatışmalar. Hornay, nevrotik eğilimlerin temelini çocukluk yıllarındaki kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan temel kaygıya bağlamakla birlikte, kişiliğin gelişiminde iç çatışmaların da önemli bir rolü olduğunu belirtmiştir. Hem normal hem nevrotik bireylerin yaşamlarında iç çatışmaların önemli rolü olduğunu belirten Hornay, iç çatışmaların kaynağının da aslında kişiler arası ilişkiler olduğunu kabul etmektedir. Ancak bu iç çatışmalar her ne kadar kişiler arası ilişkilerden kaynaklanıyor olsa da kişinin inanç sisteminin bir parçası olduktan sonra kendilerine yol açan kişiler arası çatışmadan ayrı bir varoluş geliştirirler. Hornay, nevrozun merkezi özelliğini, kişinin çevredeki baskılayıcı güçler nedeniyle kendi gerçek özüne yabancılaşması olarak tanımlamıştır. Hornay'a göre terapinin amacı, bireyin kendi özüne döndürülmesi ve spontanlığını yeniden kazanması için ona yardımcı olarak ağırlık merkezini kendi içinde bulmasını sağlamaktır. Kişinin gerçek özüyle kastedilen mizacı, yetenekleri, kapasiteleri ve yatkınlıkları içeren içsel potansiyellerdir. Bu potansiyeller genetik yapımızın bir parçası olmakla birlikte gelişebilmek için uygun bir çevreye gereksinim duyarlar. Kişinin kendi gerçek özünü gerçekleştirmesi öğrenilecek bir şey değildir. Ancak dış etkenlerden etkilenmeye açık bir süreçtir. Çünkü kişinin kendini geliştirmesi dış dünya ile etkileşimi yoluyla gerçekleşmektedir. Hornay'a göre insanlar fırsat tanındığında kendilerine özgü insanca nitelikler geliştirmenin bir yolunu bulacaklar. Diğer bir ifadeyle kendini gerçekleştirmeye doğru önemli bir sapma olmaksızın yol alabileceklerdir. Ancak her canlı gibi insan da gelişmek için elverişli koşullara, kendi duygu ve düşüncelerine sahip olmasını ve bunları ifade edebilmesini sağlayacak içsel güven ve özgürlük duygusu verecek sıcak bir atmosfere gereksinim duyar. Bunun yanında çocuk, yetişme sürecinde kendi gerçek özünü gerçekleştirebilmek için ihtiyaçlarını karşılayacak, ona tam ve olgun bir birey olma yolunda rehberlik edecek ve onu cesaretlendirecek insanlara ve onların iyi niyetlerine de ihtiyaç duyar. Kendini gerçekleştirme sürecinde gerekli olan bir başka deneyimde, diğerlerinin irade ve arzularıyla sağlıklı sürtüşmeler yaşayabilmektir. Bu şekilde birey sevgi ve sürtüşme yoluyla başkaları ile birlikte gelişebilirse, kendi gerçek özüyle de uyum içinde gelişecektir. Ancak çocuğun çevresindeki insanlar onu sevmeyecek, onun kendi başına bir birey olduğunu bile kabul edemeyecek ölçüde kendi nevrozlarına kapılmış olursa, bu insanların çocuğa karşı tutumları, kendi nevrotik ihtiyaçları tarafından belirlenmiş olacaktır. Bu da çocukta temel kaygıya yol açarak, onun gerçek duygularının spontanlığı içinde başkalarıyla ilişki kurmasını engeller ve onun savunmacı stratejiler geliştirmesine yol açar. Bu stratejilerin bir kısmı kişiler arası ilişkilerde yaşanan çatışmaların üstesinden gelmeye yönelik olan çabalardır. Daha önce de değinildiği gibi çocuk yaşadığı temel kaygıyla başa çıkmak için çevresindeki güçlü insana sığınmaya, insanlara yönelme, baş kaldırıp kavga etmeye, insanlara karşı olma ya da diğerlerini kendi içsel yaşamından uzak tutmaya ve coşkusal olarak onlardan uzaklaşmaya, insanlardan uzaklaşma yönelebilir. Kişiler arası ilişkilerde yaşanan güçlükler kendi savunma stratejilerini yaratırken bunlara eşlik eden iç çatışmalarda kendi savunmacı stratejilerine yol açarlar. Çocuğun kendi özünü gerçekleştirmesini engelleyen olumsuz çevresel etkiler onda yalnızlık ve aşağılık duygularına yol açar ve onun kendi gerçek özüne yabancılaşmasına neden olur. Kendine yabancılaşan birey kendisine bir sığınak, bir kimlik duygusu verecek bir şeye ihtiyaç duyar. Bu çelişki ancak idealleştirilmiş bir benlik imgesi oluşturularak çözülür. Kişi hayal gücüyle kendi kafasında kendine ait idealleştirilmiş bir imge yaratır. Birey kendini sınırsız güçlerle yüceltilmiş becerilerle donatır. Bu şekilde bir kahraman, bir bilge, mükemmel bir aşık, bir aziz, bir tanrı olup çıkar. İdealleştirilmiş benlik imgesi ve görkem arayışı. Zayıflık, yetersizlik ve değersizlik duygularını ödünlemek için kişi kendi imgelem gücünün de yardımıyla benlik imgesini sınırsız güçlerle ve yüceltilmiş becerilerle donatır. Ancak benliğin idealleştirilmesi genel, global bir kavram değildir. Tam olarak anlaşılabilmesi için bireyin kişiler arası çatışmalarda başvurduğu savunma stratejileri ile ilişkili bir biçimde ele alınması gerekir. Çünkü nevrotik kimseler kendilerini farklı şekillerde yüceltip kutsarlar. İnsanlara yönelen uysal tipin kendisine yönelik ideal imgesi, temelde iyilik, cömertlik, alçak gönüllülük, doğruluk, dürüstlük, soyluluk, cana yakınlık, özgecelik gibi hoş özelliklerin bir karışımıdır. İnsanlara karşı olma eğilimine sahip olan saldırgan tipin kendisine yönelik ideal imgesi ise güçlü, her durumun yenilmez hakimi, diğer insanlardan daha zeki ve daha gerçekçi olduğu yönündedir. Ve bu kimseler kendilerini kutsanmış bir kader adamı, peygamber, büyük verici ve insanlığın veli nimeti olarak görürler. İnsanlardan uzaklaşma eğilimine sahip kaçınan tipin kendisine yönelik ideal imgesi de öz yeterlik, bağımsızlık, özünü de içine alan bir dinginlik, arzu ve tutkulardan özgür olma, hazla ya da acıya kapalı olma ve adil olmanın birleşimidir. Benliğin idealleştirilmiş imgesi katılaştıkça nevrotik kişi bu imgenin gerçekliğine inanmaya başlar ve kendi gerçek özüyle bağlantısını yitirir. Kişi kendini idealleştirdiği imgesiyle özdeşleştirir. Bu aynı zamanda kişinin kendini değerlendirme ölçütü olarak idealleştirilmiş imgesini kullanmasına da yol açar. Böylece kişi sağlıklı, kendini gerçekleştirmeye yönünde ilerlemek yerine idealleştirdiği benlik imgesini gerçekleştirmeye çalışır. Sağlıklı yol, bireyin kendi gerçek özüne yönelmesi ve onu gerçekleştirmeye çalışması iken, o, ideal benlik imgesi uğruna gerçek özünü tümüyle bir kenara iter. Kişi için ideal imgesi, onun gerçekten ya da potansiyel olarak olduğu şeye, olabileceği ve olması gereken şeye dönüşür. Böylece bireyin kendini ifade etme isteği, bireyin idealleştirilmiş imgesini ifade etmek, onu davranışlarıyla kanıtlamak isteği haline gelir. Bu nedenle öz idealleştirme, Horney'in görkem arayışı adını verdiği daha kapsamlı bir itkiye dönüşür. Kişinin gerçek yaşamda idealleştirilmiş imgesine ulaşmaya çalışması olarak tanımlanabilecek olan görkem arayışının 3 öğesi vardır. Kusursuzluk ihtiyacı, nevrotik hırs ve kinci zafer ihtiyacı. Görkem arayışına yönelik itkiler arasında en radikal olanı kusursuzluk ihtiyacıdır. Amacı kişiliğin tamamını ideal öz kalıbına dökmektir. Kişi bu amaca zorunluluklarından ve tabulardan oluşan karmaşık bir sistem aracılığıyla ulaşmaya çalışır. Bu baskıcı zorunluluklar nevrotik insanın yapması, olması, hissetmesi, bilmesi gereken şeylerin ve nasıl ve ne olması gerektiği konusundaki tabuların bir birleşimidir. Horney, kişinin kendi yarattığı bu buyrukların katı ve ödün vermez oluşlarından dolayı bu itkiye zorunlulukların zulmü adını vermiştir. Kendi kusursuzluk imgesi peşinde koşan nevrotik, bilinçsizce kendisine şunları söylemektedir. Gerçekte ne kadar rezil bir yaratık olduğunu unut. Senin olman gereken şey bu ve önemli olan tek şey de senin bu olman. Baskıcı zorunluluklara ilişkin dikkati çeken ilk şey, bunların kendine getirilebilirliğinin göz ardı edilmesidir. Bunlar hiç kimsenin yerine getiremeyeceği türden isteklerdir. Baskıcı zorunlulukların bir diğer özelliği de, kişinin kendi ruhsal durumunu kesinlikle dikkate almaksızın etkinlik göstermeleridir. Bu zorunlulukların dayandığı temel varsayım, bir kimse için hiçbir şeyin imkansız olmadığı ya da olmaması gerektiği varsayımdır. Baskıcı zorunluluklar, kişinin duygularının, arzularının, düşüncelerinin ve inançlarının spontanlığına, yani kişinin bunları hissetme ve ifade etme yetisine zarar verirler. Nevrotik görkem arayışının en açık ve dışa dönük öğesi ise nevrotik hırs, yani dışsal başarı ve üstünlük yönündeki zorlanımlı itkidir. Nevrotikler her ne kadar yaptıkları her işte abartılı bir üstünlük arayışı içinde olsalar da, bu üstünlük çabası genellikle belli bir bireyde, belli bir zamanda üstünlüğün en kolay ulaşılabilir olduğu konulara yönelir. Bu yüzden hırsın kapsamı kişinin yaşamı boyunca birkaç kez değişebilir. Örneğin bir kimse öğrencilik yıllarında sınıfta en yüksek notları alamamış olmayı dayanılmaz bir yüz karası olarak değerlendirebilir. Aynı kişi daha sonra zorlanımlı bir şekilde en popüler ve en çok arzulanan kimselerle flört edebilen biri olmak için çabalayabilir. Ve yine bu kişi yetişkinlik yıllarında en çok para kazanan kişi ya da politikada en önemli kişi olma saplantısına yakalanabilir. Nevrotik hırs, materyalist olmayan bir biçimde toplumdaki en hayırlı ya da yardımsever kişi olmak şeklinde de ifadesini bulabilir. Görkem arayışı içindeki en yıkıcı son öğe ise ikinci bir zafer ihtiyacıdır. Bu, gerçek başarı ve üstünlük çabası gibi görünüm alabilse de asıl amaç elde edilen başarılarla diğerlerini utandırmak ya da onları yenerek ya da önem kazanarak güç elde etmek, diğerlerine çoğunlukla küçük düşürücü bir şekilde acı çektirmektir. Bu itkinin motive edici güçleri, çocuklukta yaşanan hayal kırıklıklarının ve aşağılanmaların öcünü almaya yönelik dürtülerden kaynaklandığı için Hornay bu ikinci zafer ihtiyacı olarak adlandırmıştır. İkinci zafer ihtiyacı çoğunlukla gizli bir yapıdadır. Yıkıcı doğasından ötürü bu öğe, görkem arayışında en çok gizlenen öğedir. Dışarıdan görülen genellikle çok çılgınca bir hırs olsa da, bu hırsın ardındaki güç, başkalarından üstün gelerek onları alt etme, güç küçük düşürme ve geçmiş hayal kırıklıklarının intikamını almaktır. Özün idealleştirilmesi ve nevrotik görkem arayışı, Hornay'ın gurur sistemi diye adlandırdığı olgunun ortaya çıkmasına neden olur. Gurur sistemi, nevrotik gururu, nevrotik hak taleplerini ve öz nefreti içerir. Nevrotik gurur. Nevrotik insan, mükemmellik yönünde dinmek bilmeyen çabalarına ve ulaştığına inandığı kusursuzluğuna rağmen en çok ihtiyaç duyduğu şeyi, özgüven ve öz saygıyı elde edemez. Ulaşabileceği en yüksek yerler ya da kazanabileceği en büyük görkem onu kibirli yapacak ancak ona içsel bir güvenlik duygusu vermeyecektir. Nevrotik kişi yine de kendisini en aşağıda, istenmeyen bir kişi olarak görür. Kolayca incinir ve kendi değerlerinin kesintisiz bir biçimde onaylanmasını ister. Nevrotik gurur, idealleştirdiği benlik imgesiyle özdeşleşen görkem arayışındaki bireyin sahip olduğu varsaydığı kişisel özelliklerine bağladığı abartılı ve irrasyonel gururdur. Kendini idealleştirdiği imge olarak gören kişi, bunun sürekli olarak diğerleri tarafından da doğrulanmasını ister. Nevrotik gurur, nitelik olarak sağlıklı gururdan ve gerçekçi benlik saygısından oldukça farklıdır. Gerçek benlik saygısı, gerçek öz niteliklere ve başarılara dayanır ve genellikle ağırbaşlı bir şekilde ifade edilirken, nevrotik gurur benliğin idealleştirilmiş imgesine dayanır ve kişinin kendine yönelik yüceltilmiş bakış açısını korumak amacıyla yüksek sesle ifadesini bulur. Sağlıklı ve gerçekçi bir özgüvenin gelişmesi için çocuğun dıştan yardıma gereksinimi vardır. Yakınlığa, kıvanç duygusuna, ilgi ve bakıma, bir güven ortamına, cesaretlendirmeye ve yapıcı bir disipline ihtiyaç duyan çocuk, bu koşullara sahipse hem kendini hem de başkalarına güvenmeye içeren temel güven duygusunu geliştirecektir. Ancak bunların yerine sağlıklı kişilik gelişimini engelleyen ve daha önce de dile getirilen yaralayıcı etkenler söz konusu olduğunda, gerçekçi bir özgüven ve benlik saygısı yerine nevrotik gururun oluşması kaçınılmazdır. Nevrotik gurur, kişiyi kolayca aşırı derecede korunmasız ve hassas hale getirir. Gurur hem içsel hem de dışsal olarak kolaylıkla yaralanabilir. Nevrotik kişi kendisini görkemli, harika ve mükemmel olarak gördüğü için diğerleri ona özel bir nezaketle davranmadıklarında gururu incinir. Gururun yaralanmasına yönelik iki tepki, utanma ve küçük düşürülmüş olma duygusudur. Gururumuzu zedeleyecek bir şeyler yaptığımız, düşündüğümüz ya da hissettiğimiz zaman utanç duyarız. Benzer bir biçimde diğer insanlarda gururumuzu kıracak şeyler yaptıklarında küçük düşürüldüğümüzü hissederiz. Ancak öz saygıyı koruma gereksinimi hayati bir önem taşır ve bunu sağlamanın bir çek yolu vardır. Bunlardan en önemlisi ve en sık görüleni, küçük düşürülme karşısında öç alma dürtüsüyle oluşan düşmanlık ve kinciliktir. Yaralı gururu onarmanın bir diğer biçimi de şu ya da bu yolla bütün durumlara ve insanlara duyulan ilginin yetimidir. Diğer taraftan kişinin gururu kendi söylemiş ya da yapmış olduğu bir şey nedeniyle yaralanmışsa, kişi bu söylediği ya da yaptığı şeyi unutarak, inkar ederek ya da mantığa bürüyerek de gururunu onarmaya çalışabilir. Tüm bu araçların amacı bireyin öz saygısını koruma ihtiyacıdır. Bununla birlikte gurur öylesine hassas ve değerlidir ki gelecekte de korunması gerekir. Bu nedenle nevrotik birey gelecekteki yaralanmalardan korunmak umuduyla ayrıntılı bir kaçınma sistemi kurabilir. Örneğin nevrotik birey çarpıcı bir başarı kazanmayacağı korkusuyla kendi yeteneklerine uygun ciddi işlere girişmekten kaçınabilir. Yazmak ya da resim yapmak isteyebilir ancak işe başlamaya cesaret edemez ya da reddedilme korkusuyla karşı cinse yaklaşmaya yeltenmez. Horna'ya göre nevrotik gururun gelişmesi, görkem arayışıyla başlayan sürecin mantıksal bir sonucu ve bu arayışın doruğudur. Başlangıçta kendisine görkemli bir rol veren ve görece zararsız hayaller kuran birey, zamanla kendi kafasında gerçekte ne olduğuna, ne olabileceğine ve ne olması gerektiğine dair bir ideal imge yaratır. Daha sonra kendini bu ideal imgeyle özdeşleştirerek gerçek özüne yabancılaşır ve kendini gerçekleştirmek için kullanabileceği enerjisini bu ideal özü gerçekleştirmek için kullanır. Baskıcı zorunluluklarla bu ideal özü gerçekleştirmeye çalışırken, bir yandan da oluşturduğu idealleştirmiş imgesine dayalı gururunu, gurur sisteminin bir başka öğesi olan nevrotik hak talepleri yoluyla korumaya çalışır. Nevrotik hak talepleri. Horna'ya göre kişi nevrotik gururuna dayanarak kendine dair görkemli algısına uygun muamele görmeyi arzuladığı bir dünyaya ilişkin nevrotik talepler geliştirmektedir. Görkem arayışı içindeki nevrotik kişi gerçek dünyayla eşdeğer olmayan bir hayal dünyası kurar. Nevrotiğin gerçek varlığıyla kendi kafasında oluşturduğu imge birbirine uymaz. Ancak dış gerçeklik de ona kafasında yarattığı görkemli bir varlık gibi davranmaz. Bu durumda nevrotik kendi yanılsamalarından kurtulmak yerine dış dünyanın kendisine karşı kendi kafasındaki gösterişli imgesine uygun bir biçimde davranmasını bekler. Nevrotik kişi diğer insanların kendisine özel bir ilgi, özen ve saygı göstermelerini bekler. Bu talepler kişinin idealleştirilmiş imgesiyle çok tutarlı olduğu için kişi bu kişisel ayrıcalık taleplerinin mantıksızlığını kavrayamaz. Nevrotik hak talepleri normal gereksinimlerden ve arzulardan gelişir ancak onlardan oldukça farklıdır. Kendi içinde çok mantıklı olan bu arzu ya da gereksinim nevrotik kişi için bir hak iddiasına dönüşür. Bu nedenle de bu hak iddialarının karşılanmaması, kişi tarafından haksız bir engellenme, öfkelenmekte haklı olduğu bir saygısızlık olarak değerlendirilir. Normal bir gereksinim ya da arzu ile nevrotik bir hak talebi arasındaki fark kesin olmakla birlikte, nevrotik kişi bu farkı görmemekle kalmaz, bunu görmeye isteksiz de olur. İnsanların farkında olmaksızın hak taleplerine dönüştürdükleri şeyler nevrotik ihtiyaçlardır. Nevrotik hak talepleri mantık dışıdır. Çünkü kişi kendisi için önemli olan her şey için hak sahibi olduğuna inanmaktadır. Horna'ya göre nevrotik kişi bir insan olarak kendi yaşamının da tehlikelerle dolu olduğunu kabul etme yetisinden yoksundur. Böylece kişi bir dokunulmazlık, bir bağışıklık isteği, şansın her zaman kendine gülmesi, rahat ve acısız bir yaşam sürme doğrultusunda bir takım hak talepleri yaratır. Nevrotik hak taleplerinin bir diğer özelliği de ben merkezci bir nitelik taşımalarıdır. Bu hak talepleri yetişip olgunlaşmayı başaramayan insanlarda görülen tam anlamıyla çocuksu kişilik özellikleridir. Nevrotik hak taleplerinin temelinde yeterli çabayı göstermeksizin her şeyin elde edilebileceği yönündeki beklenti yatmaktadır. Bunlara ek olarak nevrotik hak talepleri yapısal olarak ikinci bir özellik de taşıyabilir. Nevrotik birey talepleri karşılanmadığında kendisine haksızlık edildiğini düşünebilir ve bunun intikamını almaya çalışabilir. Nevrotik hak taleplerinin temel işlevi, nevrotiğin kendine ilişkin yanılsamalarının varlığını sürdürmesini sağlamak ve sorumluluğu kendi dışındaki etkenlere kaydırmaktır. Nevrotik ihtiyaçlarını hak taleplerine dönüştüren kişi, kendi sorunlarını yadsıyarak kendi sorumluluğunu diğer insanların, olayların ya da kaderin üstüne atar. Nevrotik kişiye göre herhangi bir güçlükle karşı karşıya kalması haksızlıktır. Ve yaşam onun için bu güçlüklerin onun canını sıkamayacağı şekilde düzene sokulmalıdır. Öz, nefret. İdealleştirdiği imgesiyle özdeşleşen bireyin, görkem arayışında geliştirdiği bu gurur sistemi, aynı zamanda onun neleri reddetmesi, küçümsemesi, nelerden tiksinmesi, utanması ya da nefret etmesi gerektiğini de belirlemek durumundadır. Bu nedenle baskıcı zorunluluklar, nevrotik gurur, nevrotik hak talepleri ve öz nefret birbirleriyle iç içe bir varoluş sergilerler. Nevrotik görkem arayışındaki birey asla kendisinden memnun olamaz çünkü kişi gerçek özünün idealleştirilmiş imgesinin doymak bilmez taleplerine ve baskıcı zorunluluklarına uymadığını fark ettiğinde kendisini hor görmeye ve kendisinden nefret etmeye başlar. Diğer bir ifadeyle benliğini görkemli kılma çabası içindeki birey, kendi gerçek benliğini bir tehdit gibi görür. Horna'ya göre idealleştirilmiş öz, sadece peşinden koşulacak bir yanılsama olmakla kalmaz. Bu aynı zamanda bireyin kendi gerçek varlığını değerlendirdiği bir ölçüt haline gelir. Ve kişi gerçek varlığını tanrısal bir kusursuzluk perspektifinden değerlendirdiğinde, gerçek özü onun için öylesine utandırıcı bir görünüm alır ki, birey onu küçümsemekten başka bir şey yapamaz. Horney, insanların kendilerine yönelik nefretlerinin dışa vurumunun 6 temel biçimi olduğunu ve bu 6 temel biçimin birbirleriyle iç içe geçmiş olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirtmiştir. Horney bunları, kendine yönelik ödün vermez istekler, kendini acımasızca suçlama, kendini aşağılama, kendini engelleme, kendine eziyet etme ve öz yıkım olarak adlandırmıştır. Kişinin kendi gerçek özüne yönelik nefreti, kendisine yönelik ödün vermez beklentilere girmesine yol açabilir. Bu beklentiler zorunlulukların zulmü şeklinde adlandırılan duruma yol açmaktadır. Daha önce de değinildiği gibi, bireyin kendine yönelik istekleri, bireyin kendi ideal imgesini gerçekleştirme çabasını içermektedir. Ancak bu istekler giderek bireyin kendine yabancılaşmasında iki yönlü bir işlev görür. Bir yandan kişiyi spontan duygu ve inançlarını çarpıtmaya zorlar, öte yandan da bilinçsiz ve genel bir ikiyüzlülük yaratır. Sonunda kişinin bunlara boyun eğme yetisinden yoksun olduğunu algılaması, öz nefretinin oluşmasına neden olur. Bir anlamda öz nefret, baskıcı zorunlulukların yerine getirilmeyişinden ötürü bireyin kendine verdiği cezadır. Öz nefretin bir diğer dışa vurum biçimi, kendini acımasızca suçlamadır. Kişi diğer insanların kendisini gerçekten tanımaları durumunda hiç de iyi bir insan olmadığını fark etmiş olacaklarını düşünür ve er geç yetersizliğinin ortaya çıkacağına inanır. Çünkü o bilgeliymiş, yeterliymiş, içtenmiş gibi davranmakla birlikte gerçekte bunların hiçbiri değil, tam bir sahtekardır. Bunu kendisi dışında hiç kimse bilmiyordur ama kendisinin bunu bilmesi de kendisinden nefret etmesi için yeterlidir. Bunun yanında kişinin öz suçlamaları, kendi denetimi dışındaki durumlar üzerinde de yoğunlaşabilir. Kişi gazetede okuduğu bir cinayetten ya da kilometrelerce uzaklıktaki bir yerde gerçekleşen sel felaketinden de kendisini sorumlu tutarak kendini suçlayabilir. Öz nefretin üçüncü ifade biçimi kendini aşağılamadır. Kendini ayıplama, kendini küçümseme, kendinden kuşkulanma, kendine karşı inançsızlık ve kendisiyle alay etme şeklinde görülebilir. Kendini aşağılama kişinin gelişme ve başarı çabalarını engelleyebilir. Nevrotik birey sınırlarını, bedenini, görünümünü ve işleyişini, zihinsel becerilerini ve benzeri küçümseyebilir. Örneğin başarılı kariyerini şansa bağlayan bir insan ya da hoşlandığı kızın kendisine bakmayacağını düşünen genç kendini aşağılama yoluyla öz nefretini ifade etmektedir. Bu kişiler davranışlarının farkında olmakla birlikte bu davranışa yol açan şeyin kendi gerçek özlerine duydukları nefret olduğunun farkında değildirler. Öz nefretin ifade biçimlerinden dördüncüsü kendini engellemedir. Hornay, sağlıklı öz denetimle kişinin kendini engellemesinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu belirtmiştir. Dengeli bir insanın bazı etkinliklerden ya da doyumlardan kendisi için daha önemli olan amaçları için vazgeçmesini normal bir durum olarak kabul eden Hornay, kendini engellemenin öz nefretten kaynaklandığını ve amacının ideal özü gerçekleştirmek olduğunu belirtmiştir. Eğlence konusundaki tabular, gerçek anlamda bizim faydamıza olan ve bu nedenle de yaşamı zenginleştirici bir yapısı bulunan şeyleri yapmanın ya da bunları istemenin yanlış olduğu yönünde bir baskı oluşturur. Kişi diğer insanlar açlıktan ölürken hoş yiyecekler yemeye, kimilerinin üstlerine giyecekleri doğru düzgün kıyafetleri bile yokken onun yeni bir şeyler alıp giymeye hakkı olmadığını düşünür. Kendini engellemenin bir başka örneği de, kişinin hak etmediğini düşündüğü için işinde yükselmeye çalışmaması ya da daha iyi bir kariyer peşinde koşmamasıdır. Hornay, kendine eziyet etmenin öz nefretin kaçınılmaz bir yan ürünü olduğunu belirtmiştir. Nevrotik kişi imkansız bir kusursuzluk için çabalasa da, kendine olmadık suçlar yüklese de, kendini küçümsese ya da engellese de, gerçekte kendisine acı çektirmektedir. Ancak kişinin temel eğilimi kendine acı çektirmek olduğunda kendine eziyet etme ayrı bir kategoride ele alınabilir. Örneğin önemsiz bir boğaz ağrısını vereme, bir mide ağrısını kansere, bir kaygı nöbetini çıldırmaya dönüştüren nevrotiğin temel eğilimi kendisine acı çektirmektir. Bazı insanlar bir baş ağrısının acısını abartarak, verilecek bir kararı bir ıstırap haline dönüştürerek ya da kaybedebilecekleri baştan bildikleri bir kavgaya girerek kendilerine mazoşistçe bir doyum sağlamayı tercih edebilirler. Son olarak öz nefret saf ve dolaysız, öz yıkıcı dürtüler ve edimlerle doruğa ulaşır. Bunlar ani ya da süreyen, oldukça şiddetli ya da sinsi ve yavaş ilerleyen bilinçli ya da bilinçsiz davranışlarda ya da yalnızca hayal içinde yaşanıyor olabilir. Önemli ya da önemsiz konuları içerebilirler. Ancak sonunda fiziksel, ruhsal ve manevi öz yıkımı amaçlarlar. Aşırı yeme, aşırı çalışma, alkol ya da ilaçların kötüye kullanımı, dikkatsizce araba kullanma ve intihar fiziksel öz yıkımın yaygın ifade biçimleridir. Öz yıkım psikolojik bir biçimde de gerçekleşebilir. Sınavlarda bildiklerini unutma, önemli bir görüşmeye geç kalma, tam da önemli bir yere ulaşacak durumdayken elindeki uğraşı bırakma bu tür öz yıkıma örnek olabilir. Temel çatışma. Hornay'ın kuramı dinamik bir niteliğe sahiptir. Savunmacı çözüm yollarının bir arada bulunduğu, birbiriyle çeliştiği, güçlendiği ya da zayıfladığı kısır döngülere yol açtığı, çöktüklerinde ise diğer savunmalarla yer değiştirebildiğinden söz edilmekte ve savunmalar arasındaki çatışmaların tutarsızlıklara, salınımlara ve öz nefrete yol açtığı belirtilmektedir. Gurur sistemi içinde idealleştirilen benlikle küçümsenen benlik arasında ve birbirleriyle çelişen baskıcı zorunluluklar arasında da bir iniş çıkış söz konusudur. Daha önce de değinildiği gibi kişiler arası savunmaların her birinde temel kaygının bir bileşeni aşırı vurgulanmaktadır. İnsanlara yaklaşmada çaresizlik, insanlara karşı olmada düşmanlık, insanlardan uzaklaşmada ise yalıtım vurgulanmaktadır. Patojenik koşullarda bu duyguların üçü de bulunacağı için birey her üç savunmaya da başvurma ihtiyacı duyacaktır. Bu da Horney'in temel çatışma adını verdiği temel nevrotik eğilimler arasındaki iç çatışmaya yol açmaktadır. Bütünlük kazanma ihtiyacı ile birey de bu tutumlardan birini tutarlı bir biçimde öne çıkararak söz konusu çatışmayı çözmeye çalışır. Bireyin yöneleceği tutum, onun mizacının ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile belirlenir. Bu durumda diğer eğilimler varlıklarını sürdürmekle birlikte bilinç dışı bir biçimde işlev gösterecek ve kendilerini çarpıtılmış ve gizlenmiş yollarla ifade edeceklerdir. Böylece temel çatışma çözülmüş olmayacak, yalnızca bastırılmış olacaktır. Bilinç dışındaki eğilimler şu ya da bu şekilde bilince yaklaştıklarında bireyi çok ciddi bir iç karmaşa yaşayacaktır. Bazen de çok güçlü etkiler altında ya da baskın olan eğilimin başarısızlığa uğraması nedeniyle bireyi daha önce bastırdığı stratejilerden birini seçerek buna sarılabilecektir. Kişi bunu bir dönüşüm ya da gelişim gibi algılasa da bu aslında bir nevrotik çözümün diğeriyle yer değiştirmesinden öte bir şey değildir. Kadın psikolojisi. Horney kendini Neo-Freud'un olarak kabul etse de kadın cinselliği konusundaki görüşleri daha çok Adler'in görüşlerine yakındır. Freud'un erkek egemen kuramı içinde yetişen Horney, zaman içinde kendi fikirlerini geliştirdikçe geleneksel psikanalizin kadın konusundaki görüşlerinin çarpık olduğu sonucuna varmıştır. Horney'e göre kadın ve erkek arasındaki ruhsal farklılıkların nedeni anatomik farklılıklar değil, sosyal ve kültürel beklentilerdir. Kadını baskı altına alan ve onu yöneten erkeğin ve erkeğe imrenen kadının bunu yapmasının nedeni birçok toplumda yerleşmiş olan nevrotik yarışmacılıktır. Oedipus kompleksinin varlığını kabul eden Horney, bunun nedeninin biyolojik olduğu vurgusuna karşı çıkmaktadır. Horney'e göre Oedipus kompleksinin nedeni çevresel faktörlerdir ve bu kompleks Freud'un öne sürdüğünün aksine evrensel değildir. Ona göre Oedipus kompleksi yalnızca bazı insanlarda gözlenen ve nevrotik sevgi ihtiyacının özel bir ifade biçimidir. Üç temel nevrotik eğilimden ikisi olan nevrotik sevgi ihtiyacı ve nevrotik saldırganlık ihtiyacı çocuklukta başlar. Çocuk ebeveynlerinden birine sıkıca bağlanırken diğerine karşı kıskançlık ve saldırganlık eğilimleri sergileyebilir. Ancak bu davranışlar biyolojik temelleri olan bir kompleksin ifadesi değil, temel kaygıyı azaltmanın bir aracıdır. Bu davranışların içinde cinsel bir yön olsa bile çocuğun ihtiyacı cinsel doyum değil, güvenliktir. Penis özentisi kavramını da pek makul bulmayan Horney, biyolojik olarak kadın olmak üzere tasarlanmış bir organizmanın psikolojik olarak erkek olmaya özendiği iddiasını kabul edilir görmemiştir. Çünkü bu iddia insanların yarısının cinselliğinden mutsuz olmaları anlamına gelmektedir. Horney, klasik psikanalizin temel olarak erkek terapistlerin erkek hastaları incelemeleriyle gerçekleştirdiğini, bu yüzden de annelik gibi kadınların üstün yönlerinin keyfi bir biçimde göz ardı edilmiş olduğunu belirtmektedir. Horney'e göre kız çocuklarının evrensel olarak penise özenmeleri gibi bir durum söz konusu ise, bu durumda erkek çocuklarında yine benzer bir biçimde bir rahim sahibi olmaya ve bebek doğurmaya yönelik özentilerinin olması gerekir. Her ne kadar bazı erkek çocukların böyle bir arzusu olsa da bu evrensel bir rahim özentisi olgusunun varlığını göstermez. Horney, Adler'in birçok kadının erkeksi protesto tutumuna sahip oldukları görüşünü de benimsemektedir. Bu tutumun altında yatan patolojik inanç, erkeklerin kadınlara üstün olduğu inancıdır. Bu çarpık algı kolaylıkla erkek olma yönünde nevrotik bir arzuya dönüşebilmektedir. Ancak bu arzu, penis özentisinin bir ifadesi olmaktan ziyade, kültürün erkeklere atfettiği üstün nitelikler ve tanıdığı ayrıcalıklar nedeniyle ortaya çıkan bir arzudur. Eğer toplum güç, cesaret, bağımsızlık ve cinsel özgürlüğü temelde erkeksi özellikler olarak kabul edip, bağımlılık, alınganlık gibi özellikleri kalıtsal olarak kadınlığa atfederse, kadınlar da ikinci sınıf varlıklar olduklarına inanacaklardır. kadınların çocuksu ve duygusal yaratıklar olduğunu ve bağımsızlık ve sorumluluktan yoksun olduklarını kabul eden görüş, kadınların öz saygısını azaltmayı amaçlayan erkeksi bir eğilimdir. Bu nedenle de daha az nüfuslu bir grubun üyesi olan kadınlar, çeşitli kaynakları olan aşağılık duygularını kapatmak için böyle bir eğilime sahip olabilirler. Eleştiriler ve değerlendirme. Doğuştan gelen özelliklere daha az atıfta bulunarak sosyal faktörlere bağlı bir kişilik modeli ortaya koyan Horney'in psikolojiye önemli katkıları olmuştur. Özellikle kadın psikolojisi konusundaki görüşleri ve nevroza ilişkin görüşleri bu katkılar arasında en önemlileridir. Nevrotik kişiliğe ilişkin yaptığı kapsamlı tanımlamalar, sağlıksız kişileri ve davranışları anlamamızda çok önemli bir işleve sahiptir. Diğer taraftan Horney'in nevroz konusunda bu özel ilgisi, aynı zamanda onun kuramı için önemli bir sınırlılık olarak da değerlendirilmektedir. Horney, nevrotik hastaları üzerinde sahip olduğu klinik deneyimlerle, nevroz konusunda çok kapsamlı betimlemeler ve açıklamalar getirmiştir. Ancak psikotik rahatsızlıkları ya da diğer ruhsal bozuklukları ve de sağlıklı kişiliği tanımlamayı ve bunlara ilişkin açıklamalar yapmayı ihmal ettiği düşünülmektedir. Horney, insanların uygun koşullar altında kendilerini gerçekleştirmek yönünde doğuştan sahip oldukları potansiyelleri olduğunu belirtmiş, fakat kendini gerçekleştiren birey ve onun kişiliği konusunda ya da sağlıklı kişilik konusunda çok net açıklamalar yapmamıştır. Horney'in kuramına yapılan eleştirilerden biri de öne sürdüğü iddiaların doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir olma özelliği taşımaması nedeniyle ampirik olarak sınanmaya çok uygun olmamasıdır. Kuramının güçlü yönleri ise terapistlere, öğretmenlere, anne babalara yönelik öneriler içermesi ve iç tutarlığı yüksek yalın bir kuram oluşudur. Özellikle kişinin kendini analiz edebilmesi için yazdığı Kendi Kendine Psikanaliz isimli kitabı, psikoloji tarihindeki ilk kendine yardım kitaplarından biri olarak kabul edilebilir. Kendi görüşlerini geliştirip yayabileceği, kendisine bağlı bir gruba ya da dergiye sahip olmamasına karşın, yazdığı kitaplar ve öne sürdüğü görüşler oldukça popüler olmuş ve yaygın kabul görmüştür. Kimileri Horney'in içinde yaşadığı dönemin sorunlu, nevrotik insanını tanımlamadığını öne sürse de kitapları bugün de popülerliğini korumaktadır. Yaşamının son yıllarında kurmuş olduğu Karen Horney Psikanaliz Enstitüsü ve Karen Horney Kliniği bugün halen New York'ta faaliyet gösteren kurumlardır. Ayrım sonu. Sayfa 111.